dini değiştirmek ne demek? Sual. Bazıları, İslam artık toplumun gereklerine göre değişmeli. Mesela kadınlar daha özgür olmalı. İstedikleri gibi giyinip, istedikleri gibi çıkıp gezebilmeli diyor. Bunlara nasıl cevap vermeli? Cevap. Dini insanlar çıkarmadı ki insanlar değiştirsin. Kadının nasıl giyineceğini insanlar tespit edemez ki. Allah'a inanan kimse, o ne demişse ona inanması gerekir. Uyarsa daha büyük nimettir. Ben hepsine inanıyorum, tamamını beğeniyorum ama hepsini uygulayamıyorum demeli. Yoksa günaha alışıp da bu günah mübah olmalıydı demek Allah'a inanmamak olur. O kimseler Allah'a inanmıyorlar. İnansalar böyle demezler. Allah her şeyi bilmez mi? Bugünkü toplumu bilmiyor muydu? İslam'da reform demek, ben Allah'a inanmıyorum demektir. Yahut Allah'ı basit bir varlık gibi görüp bu işi iyi yapmamış demektir. Toplumun gereklerine göre dini değiştirmek, dini yıkmaktır. Birinin çıkıp ben İslam dinini yıkacağım dediğini gördünüz mü hiç? Görmediniz. Demez çünkü. Niye desin ki? O zaman onu herkes tanıyacak. Gerçek suratını herkes görecek. Dini yıkma fırsatını ya bulacak ya bulamayacak. Ama çıkıp tesettür yok diyor. Adetliyken namaz kılınır diyor. Faiz helal diyor. Allah Resulünü kabul etmeyip yalnız Kur'an diyor. Ve daha neler neler. Bunları söyleme fırsatı bulduğu gibi bazı ahmaklardan taraftar da bulabiliyor. Peki bu dini yıkmak değil mi? Dini bozmaya çalışmak. Dini inançları bozmak için dört koldan saldırıya geçilmiştir. Her gün yeni bir şey çıkarılarak itikadımız, amelimiz zedeleniyor. Hayızlıyken Kur'an okunur, oruç tutulur gibi dört delile, kitaba, sünnete, icmaya ve kıyasa aykırı fikirler üretilirken, şimdi de mevsimi yaklaştığı için hac ibadeti bozulmaya çalışılıyor. Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekirmiş. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş. Acaba bu sözlerinde samimiyet eseri var mıdır? Haccı engellemekle yoksulluk önlenemez. Peygamber Efendimiz yoksulluğu önlemenin yolunu bildirmiş. Zenginlerin zekatı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allahü Teala fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa, zenginlerin zulmü yüzündendir buyurmuştur. Demek ki zenginler zekatını yerli yerince verse, haccı engellemeye lüzum kalmayacak ve aç kalan fakir de bulunmayacaktır. Emekli vaiz adı altında bir başkası da, Diyanet fikir üretemiyor diyerek dinimizi bozmaya çalışıyor. İslam dünyası aklını kullanmalı, yüzyıllardan beri paslanan, çürüyen ve işlevini yitiren o akıl dışı kilitleri söküp atmalı diyor. Paslanan, çürüyen ne diye merak ettik. Baktık ki bunlar dinimizin hac, kurban, tesettür gibi emirleriymiş. Hacca gidecekler, kurban kesecekler, evsizlere, yoksullara yardım etmeli diyor. Dini kuralları koyan Allah'tır. Allah toplumda yoksulların olacağını bilmiyor muydu? Bir toplumda yoksul varken hacca gidilmez, kurban kesilmez diyemez miydi? Demediğine göre kurban derilerine sahip çıkma hevesi gibi kurbanın kendisine de hac paralarına da sahip çıkmak mı istiyor? Bu iş olmayınca da hani İslamiyet akıl diniydi, niye aklını kullanmıyorsun, akıl yolunu seçerek kurban ve hac paralarını niye yoksullara vermiyorsun diyor. Felsefecileri ve sapık fırkalardan Mutezile'yi övüyor. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürler, İslamlığı hep aklın ve yaşanan dünyanın, insansal gereklerin aynasına tutarak değerlendirdiler. O dönemlerin ürünü olan Mutezile, inançta yazgıcılığı yani kaderciliği reddederek, İslam'ın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaşmasına çalıştı diyerek kaderi de inkar ediyor. Kader, Allahü Teala'nın insanların başlarına gelecek işleri bilmesi ve bu bilgisinin bir kitaba, levh-ü mahfuza yazılması demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Bekara Suresi 255. ayeti. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta levh-i mahfuzdadır. Hud suresi 6. ayeti. Yaptıkları küçük büyük her şey satır satır kitaplarda yazılmıştır. Kamer suresi 52-53. ayetler. Bu ve benzeri birçok ayet vardır ama inanan kim? Adam hep Kur'an, Kur'an der ama ya Kur'an'a inanmaz veya onu istediği gibi yorumlar. İmam-ı Gazali'nin kilitlediği akıl kapısını açmak gerekir diyerek de nakli esas alan alimlere dil uzatıyor. Emekli vaizin aklı var da İmam-ı Gazali veya öteki alimlerin aklı yok muydu? Adam benim düşüncemde olan akıllı, benim gibi düşünmeyen akılsızdır demek istiyor. Örtünme Kur'an'da bir dönemin, bir olayın zorunluluğu olarak vardır. Ama günümüzde o zorunluluklar bir takım yasal ve yaşamsal önlemlerle, gereklerle başkalaşmıştır. O halde herkes Avrupalı gibi giyinmelidir diyerek tesettüre de dil uzatıyor. Birleştirici olmalı. Genelde hiç kimse bilmediği konularda uzmanlık alanının dışında konuşmaz. Eğer konu dinse bilen bilmeyen herkes fikir yürütür, bence böyle olmalı der. Dini eleştirenlere bakın, dinden hiç haberi yoktur. Kulaktan duyma bilgilerle dine saldırırlar. Din cahili bazı yazarlar fırsat buldukça dine saldırıyorlar. Bölücülük yapıyorlar. Müslümana gerici diyorlar. Gerici demek bölücülüktür. Nedir bu gericilik? Saldırının şiddetini çoğaltmak için kökten dinci, fundamentalist gibi yaftalarla halkımızı bölmeye çalışıyorlar. Din cahili bu yazarlardan biri, kökten dinciler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'daki bir ayeti hatmetmeye, ezberlemeye çalışırlar diyor. Cahil yazar hatmetmeyi ezberlemek sanıyor. Acaba kökten dinci doğuştan Müslüman mı demektir? Niye böyle hiç kimsenin tam anlamadığı kelimelerle bölücülük yapıyorlar? Gericiler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'ın anlaşılmasının önüne konan ketler yüzyıllardır devam ediyor, diyor. İstemeyen gericiler kimmiş? Niye istemiyorlarmış? Kur'an anlaşılırsa onların ne zararı olurmuş? Şimdi piyasada belki de yüzü aşkın Kur'an tercümesi var. Bu tercümelerle Kur'an anlaşıldıysa Müslümanların bildirdiğinden farklı ne varmış? Alimler neyi gizlemiş? Böyle bir şey olmadığına göre ne diye halkımızın huzuru bozulmaya çalışılıyor? Kur'an tercümelerinden dinin hükümlerinin hepsi anlaşılır mı? Dini bilmeyenler veya din düşmanları Kur'an'ı herkes anlar, hadislere ve alimlerin açıklamalarına ihtiyaç yoktur diyorlar. Bilindiği gibi anayasayı insanlar yazmıştır. Anayasayı okuyan bir kimse orada aradığı her hükmü, her kanunu bulabilir mi? Sonra insanların yazdığı bu anayasayı bile okuyanlar farklı yorumlar getiriyorlar. Meclis anayasaya uygun sanarak bir kanun yapıyor, anayasa mahkemesi bu kanunu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozuyor. Bir uygulama için bakanın biri bu anayasaya uygundur derken öteki bakan anayasaya aykırıdır diyebiliyor. Demek ki insanların yaptığı bir anayasa bile herkes tarafından aynı anlaşılmadığına göre Kur'an o kadar basit bir kitap mı da herkes hemen anlasın? Hırsızlık, adam öldürmek, gasp, zina ve diğer suçların cezaları anayasada açıkça bildirilmez. Bunlar kanunlarla anlaşılır. Hatta kanunları da herkes kolayca anlayamaz. Kanunların iyi anlaşılması için tüzükler, yönetmelikler çıkarılır. Bir kimsenin Kur'an'dan dinimizin hükümlerinin hepsini öğrenmesi mümkün değildir. En başta namaz nasıl kılınır? Kaç rekat kılınır? Namazda neler okunur? Yanılmalar için neler yapılır? Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazın farzları, vacipleri, mekruhları, sünnetleri nelerdir? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Orucun farzları nelerdir? Niyetsiz oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Niyet ne zamana kadar geçerlidir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Zekatın farzları nelerdir? Zenginliğin ölçüsü nedir? Ne kadar malı parası olanın zekat vermesi gerekir? Hac ve diğer ibadetlerde de durum aynıdır. Bütün bunları açık olarak Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Yalnız Kur'an diyenlerin art niyetleri böylece meydana çıkıyor. İbadetlerdeki farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları ancak Peygamber Efendimizin sözlerinden öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah'a ve Resulüne uyun buyuruluyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmına inanmayanlara sözümüz yoktur. Dogma, format ve reform. Ateistler dini hükümlere, ayet ve hadislere yani naslara dogma diyerek karşı çıkarlar. Dogma kelime olarak tartışmasız kabul edilen bilgi, inanç demektir. Mesela herkes Hazreti Adem'den gelmiştir. Hazreti Adem de topraktan yaratılmıştır. Bu nasla sabit kesin bir inançtır. Ateistler bu bir dogmadır. Bilimsel olmayan dogmalara inanmayız diyorlar. Şimdi mezhepsizler türedi. Ateistlerin dogma, dinimizin nas dediği veya edille-i şeriye denilen hükümlere mezhepsizler format diyorlar. Dinde yenilik yaptığını söyleyen bir mezhepsiz, fakirin lehine diyerek zenginlikteki nisap miktarını 96 gramdan 80'e indirmiş. Önceleri İslam alimlerine uyarak altının nisabının 96 gram olduğunu açıklamıştım. Fakat fakirin lehine olduğu için şimdi 80 gramı esas alıyorum diyor. Fakirin lehi dinde ölçü olur mu? Madem ölçü oluyorsa ne diye 70 gram değil de 80 gram alınıyor? 10 gram alınsa fakirin daha lehine değil mi? Hatta bu ölçüyü temelli kaldırsa fakirlerin lehine olmaz mı? Alimlerin bildirdiği ölçüye uymadan fakirin lehine diyerek altının nisabını değiştirmek dinde reform olur. Başka bir mezhepsiz de aşağıda bildirilen 5 maddedeki hükümler için bu çözüm değildir. Formatlara takılıp kalmadan hükümleri yeniden farklı bakış açılarına göre yorumlamak gerekir. Format şudur. Ribai nesiyede fazlalık şartı yoktur. Kadr ve cins illetlerinden birisi varsa faiz olur. Yani 5 gün sonra geri almak kaydıyla 5 altın verir, yine 5 altın olarak geri alırsanız faiz olur. Eğer formatlara uyarsanız gelişmeyi durdurursunuz. Korumak istediğiniz değerlerle hayat arasındaki bağları zaafa uğratır, hep Molla Kasımlarla karşılaşırsınız diyor. Molla Kasım da gelse biz format reformcusuna değil edille-i şeriyeye uyarız. Yeni formatla dinimizi sulandırmayız. Ödünçte faiz olabilir. Bey ve Şira Risalesi şerhinde ödünç verirken zaman tayin etmek, malı misliyle veresiye satmak olur. Bu ise faizdir. Büyük günahtır buyruluyor. Genelde ödünç verilen paralar için gün tayini lazım oluyor. Faize bulaşmadan gün tayin etmenin birkaç yolu şöyledir. 1. Ödünç vereceği kimseden kefil ister. Kefilden de senet alır. Borçlu da senetteki tarihte öder. 2. Borçlu, borcunu kendine borcu olan birine havale eder. O da borcunu günü gelince öder. 3. 1.000 lira ödünç isteyene, ucuz bir şeyi, mesela bir kalemi belli tarihte ödemek üzere 1.000 liraya satar. Sonra bu kalemi 1.000 liraya o kişiden peşin alır. Senedin günü gelince parasını ister. 4. Falana olan borcuma kefil ol dese, o da kabul edip ödese, kefil borçluya şu tarihte bana öde diyebilir. 5. Maliki mezhebi taklit edilirse senede tarih konur. En kolayı budur. Samimi tanıdıklar arasında daha kolay bir yol vardır. Mesela 1.000 lira ödünç isteyene 5 Ocak'ta bana 1.000 lira hediye edersen şu 1.000 lirayı sana hediye ederim denir. 1.000 lira hediye edilir.